Ayrım 24, Öfkeli Yıllar, Altan Öğmen, sayfa 319. 15. Bölüm, Sonbahar Fırtınası, Yılbaşı Baharı ve Baharın Perde Arkası. CHP'ye karşı özel kanunun ayak sesleri. İsmet Paşa Balıkesir'e giremiyor. Devlet Bakanı Alakant'ın yorumu, bu halkın galeyanıdır. Menderes'in meclisteki baykuşlu konuşması. İki liderin unutulmayan söz düellosu, bir ay sonraki 180 derecelik değişimin nedeni. 1950'lerin tarihine geçen önemli olaylardan biri Balıkesir olayı adıyla anılır. Bu CHP lideri İsmet İnönü'nün Ege bölgesine yaptığı bir gezide Balıkesir'e girmesinin önlenmesidir. Özeti şudur. İnönü'nün o gezisinin ilk bölümünde İzmir'de düzenlenen CHP mitingi bir pazar günüydü. 5 Ekim 1952. Çok kalabalıktı, çok da heyecanlı oldu. İnönü konuşmasında rejim sorunlarını ele aldı. DP iktidarının partizanlığından şikayet etti. Hükümetin demokrasinin kurallarına uymadığını, radyoyu parti radyosu haline getirdiğini, yargıçların bağımsızlığını ortadan kaldırmaya çalıştığını söyledi. O arada siyasi partilere darbe vurmak için özel kanun çıkarma hazırlıkları yapıldığını da anlattı. Sözünü ettiği hazırlıklar halk evlerinin alınmasından sonra CHP'nin geri kalan mallarının da alınması için iktidar çevrelerinde sürdürülen girişimlerdi. Bunlar 1952 sonbaharında yeniden gündeme gelmişti. İnönü şöyle dedi. Partizan ihtiyaçları zulüm ile tatmin etmek yanlış yoldur. Türklerin nihayete kadar zulme boyun eğeceklerini zannetmek yanlış hesaptır. Nifak yani ayrışma, bozuşma bir defa patlarsa çok uzun sürer, çok derin yaralar açar. Haber veriyorum, tehlike görüyorum. Özel kanun yoluyla siyasi partileri kaldırmak meşhum bir maceradır. CHP'nin İzmir mitinginin DP ileri gelenlerini çok rahatsız ettiği belliydi. İzmir 1946-1950 döneminde Demokrat Parti'yi en fazla destekleyen illerden biriydi. Şimdi orada İnönü'nün büyük bir miting yapabilmesi ve coşkuyla alkışlanması beklemedikleri bir şeydi. Ayrıca toplantıda CHP özel kanun hazırlıklarına karşı kararlı bir tavır içine girmişti ki o da beklenildiğinden daha erken gerçekleşmişti. Çünkü DP'nin o konudaki hazırlıkları sürüyordu ama henüz somutlaşmamış ve açıklanmamıştı. Onlar üzerinde bir polemiğe hazırlığı yoktu. Menderes'in ihtilalcilik suçlaması. Başbakan Adnan Menderes buna tepki göstermekte gecikmedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mekki Sait Esen'in İnönü'nün nutkunu nasıl karşıladığını sorusu üzerinde İnönü'yü ihtilalcilikle suçlayan bir demeç verdi. Menderes'in sadece Cumhuriyet'in değil tüm gazetelerin manşetlerine geçen cümleleri şöyleydi. İsmet İnönü'nün bu nutku bir ihtilal beyannamesine benzemektedir. Dünkü diktatör böyle konuşmaya başlarsa buna nifak çıkarmak ve tehlike yaratmak istediğinden başka bir mana verilemez. İktidar gazeteleri bunu yorumlarken daha da sert cümleler kullandılar. Ali Naci Karaca'nın sahibi ve başyazarı olduğu o zamanki Milliyet'in manşetinde yayımladığı yorum şöyleydi. Eski diktatör yeniden hortlamak gayretindedir. Yeniden binlerce masum vatandaşın kanını akıtma ihtirası peşindedir. Asıl tehlike onun tekrar iktidara geçmek için her fenalığı göze almış olan ihtirasındadır. Menderes'in demeci ve iktidar yandaşı gazetelerin yorumları, Demokrat Parti'nin Ege illerindeki milletvekilleriyle örgüt yöneticilerini de harekete geçirdi. Bazı illerden gazetelere yansıtılan tehdit mesajları verildi. Manisa milletvekili eski bakan Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu'nun mesajı şöyleydi. Buraya gelmesin, ağzının payını veririz. Gazetelere Ankara'dan meclis çevrelerinden yansıtılan bir mesajla İnönü'nün İzmir konuşması ile ilgili olarak soruşturma açılıp dokunulmazlığının kaldırılacağı ve mahkeme önüne çıkarılacağı yolundaydı. Madem ki konuşması ihtilal bildirisine benziyordu, öyleyse bu bir ihtilale teşebbüs veya azmettirme suçuydu. Eski Cumhurbaşkanı o suçunun cezasını çekmeliydi. Ankara'daki çevrelerden gelen bu haberlerin İzmir'deki etkisi de gecikmedi. İzmir savcılığınca İnönü hakkında inceleme başlatıldı. Fakat incelemenin sonucu o çevrelerin beklediği gibi olmadı. Savcı konuşmayı okuduktan sonra içinde suç unsuru olmadığına kanaat getirmiş ve soruşturmaya mahal yani yer yoktur kararını vermişti. İktidar yandaşı gazetelerde bu kararın haberini ya yayımlamadılar ya da yayımlarken Ankara'daki çevrelerin savcılığın kararına tepkilerini de yansıttılar. Bütün bunlar başta Ege illeri olmak üzere tüm ülkedeki siyasi ortamı gerdikçe gerdi. İktidar ve ana muhalefet partileri mensuplarının birbirlerine karşı tutumlarını sertleştirdi. Manisa'da taşlı saldırı, Balıkesir'de kavga hazırlığı. İnönü'nün gezi programında İzmir'den sonra Manisa vardı. Oradaki miting konuşması sırasında Demokrat Parti rozetli bir grup CHP il binasını taşa tuttu. Miting meydanında da yer yer CHP'lilere sataşanlar, kavga çıkaranlar oldu. DP'li grupların bu hareketlerinin hazırlıkları CHP'lilerce önceden haber alınmıştı. Valiliğe duyurularak önlem alınması istenmişti. Fakat polis güçleri önceden önlem almak bir yana, olayların çıkışından sonra da önleyici bir müdahalede bulunmamıştı. İnönü'nün daha sonraki mitingi Balıkesir'de olacaktı. Manisa'dan Balıkesir'e geçecek olan CHP heyetine gelen haberler, Balıkesir'deki durumun Manisa'dakinden de kaygı verici olduğunu gösteriyordu. Balıkesir'deki CHP örgütü oradaki miting için valiliğe çok önceden başvurmuş, mitingin yerini, saatini belirlemişti. İnönü o gün 8 Ekim 1952 günü şehrin belediye meydanında konuşacaktı. Meydan o gün ona tahsis edilmiş olacaktı. Ama şöyle bir gelişme olmuştu. Balıkesir'deki Demokrat Parti örgütü de valiliğe başvurmuştu. O da aynı gün ve aynı meydanda miting yapacağını bildirmişti. Valilik o başvuruyu da onaylamıştı. Demokrasimizin o ilk yıllarında iki karşıt partiye saatleri farklı da olsa aynı yerde miting imkanı vermek en sakin zamanlarda bile tehlikeliydi. Çok kimse de mitinglere zamanından önce gelip geç çıkarak hem kendi partisini hem karşı partiyi izleme alışkanlığı vardı. Karşıt gruplar arasında hiç yoktan çatışmalar çıkabilirdi. O sırada ise durum malum, o karşıtlar arasındaki hava yeni bir öfke dönemine giriyordu. Şu belliydi, Balıkesir artık DP yöneticilerinin İnönü'nün İzmir konuşmasına karşı en şiddetli tepkiyi göstermek için seçtikleri yerdi. CHP mitingiyle aynı günde aynı meydanda yapacakları mitingin sakıncaları ortadaydı. Kısacası iki partinin aynı meydanda miting yapması halinde çatışmalar çıkması bir tehlike sayılmasının da ötesinde kaçınılmaz bir sonuç haline gelmişti. CHP'liler bu duruma işaret ederek valiliğin aynı meydanda iki miting kararına itiraz etmişler fakat olumlu cevap alamamışlardı. İnönü'nün beraberindeki heyetle Balıkesir'e doğru yola çıktığı 8 Ekim gününe bu koşullar altında gelinmişti. CHP örgütü gibi DP örgütü de bir gece öncesinden itibaren miting hazırlıklarını arttırmıştı. Sabah vakti ise iki tarafın mensupları Balıkesir sokaklarında karşı karşıya gelmeye başlamışlardı. Dönemle ilgili kitabında o olayı anlatan Metin Toker'in saptamasına göre CHP'lilerin elindeki pankartlarda şu sloganlar vardı. Muhalefeti öldüremezsiniz. Vaatler rüya imiş. DP'nin fendi milleti yenemedi. DP'lilerin bildirilerinde ise İnönü hedef alınmıştı. Ona karşı şöyle deniliyordu. İnönü artık yeter. Hürriyet gaspı. Yıllarca diktatörlükle bu memleketi idare ediyorsun. Ne yüzle vatandaşların karşısına çıkıyorsun? Bu hareketin vatana ihanet değil de nedir? Hangi taraf vatan haini? Evet, vatana ihanet veya vatan hainliği. O suçlamanın ana hedefi daha önceki bölümlerde de değindik, komünistler veya komünist oldukları tahmin edilenlerdi. Ama meclisteki yasal partilerin siyasetçileri de artık o suçlamanın kapsamına sokulabiliyordu. Not, işin asıl şaşılacak yanı şudur. O suçlamanın kapsamı alanı bu kitabın yazıldığı sırada daha da genişlemiştir. Anlattığımız dönemde demokrasi konusunda en fazla 5-6 yıllık tecrübemiz vardı. Aynı adetin 60 yıllık tecrübeden sonra üstelik daha yaygınlaştırılarak sürdürülüyor olması neyle izah edilebilir? Tabii bir taraf öteki tarafa böyle bir suçlama yaparsa öteki taraftan da benzeri cevaplar alır. CHP'liler de vatan hainliği lafının asıl DP liderleri için kullanılabileceğini ileri sürüyorlardı. Vatandaşlar arasına nifak sokma fiilini işleyenlerin onlar olduğunu söylüyorlardı. Balıkesir'in içindeki bu gelişmelerle ilgili haberler Manisa'dan Balıkesir'e hareket eden İnönü heyetine ancak kısmen ulaştırılabilmişti. O zamanki iletişim imkanları malum, şehirler arası telefon konuşması ancak sabit bir telefonun başında uzun süre bekledikten sonra yapılabiliyor. Telsizle konuşma hakkı ise sadece devlet güçlerine ait, muhalefet öyle bir imkandan faydalanamıyor. İnönü'nün Manisa'dan Balıkesir'e hareket eden heyeti, durumu ancak yol boyunca uğradığı yerleşim yerlerindeki telefonlara ulaşan bilgilerden öğrenebiliyor. Heyetin Balıkesir'e yaklaşırken mola verdiği, son durakta edindiği bilgilerin özeti şöyleydi. Balıkesir valisinin CHP'nin miting yapacağı belediye meydanında Demokrat Parti'ye de izin vermesiyle başlayan gerginlik ortamında kavgalar çıkmıştı. Belediye meydanındaki CHP'liler mitinglerinin yerini değiştirip Cumhuriyet Meydanı'na geçmişlerdi. Kürsü ve mikrofon düzenlemesini oraya taşımışlardı. Fakat bir kısım DP'li onların arkasından oraya gitmiş, orada da çatışmalar başlamıştı. Önce yumruklaşmalar, sonra taşlarla ve sopalarla, çivilerle yaralananlar olmuştu. Kan dökülmüş, 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Valilik bunları önleyici tedbirler almak yerine CHP örgütünün yetkililerinden mitingi iptal etmelerini ve İnönü'yü Balıkesir'e gelmekten vazgeçirmelerini istemişti. Asayişi sağlayamam. İnönü bu haber üzerine heyetteki milletvekillerinden ikisini Balıkesir'e önceden gelip durumu valiyle görüşmekle görevlendirdi. Ferit Melen ve Halil Sezai Erkut gittiler. Balıkesir valisi Nurettin Aynıksa'ya İnönü'yü şehre girmekten vazgeçirmelerini onlardan da istedi. Olayların daha da büyüyeceğinin belli olduğunu, bunun önlenmesinin mümkün olmadığını söyledi. CHP'li milletvekilleri validen bunu İnönü'ye bizzat önermesini istediler. Vali o isteği kabul etmekten başka çare bulamadı. Arabalara binildi, CHP heyeti şehrin 20 kilometre ilerisinde bekliyordu. Gidildi. Vali aynı şeyleri İnönü'ye de söyledi. Gelirse asayişi sağlayamayacağını belirtti. İnönü bu itiraf üzerine Balıkesir konuşmasını iptal edip Bursa'ya geçmeye karar verdi. Durum Balıkesir'de bekleyen CHP'lilere iletildi. CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'ndan ayrılmaya başladılar. Fakat olaylar bitmedi. Onlara meydandan ayrılırken de saldırıda bulunanlar oldu. CHP'nin kürsüsüne çıkıp mikrofonu ellerine geçiren bazı DP'liler, CHP'lilere o kürsüden sözle de saldırmaya başladılar. Olayların yatışması geç vakitlere kadar mümkün olmadı. Saldırıları öven bakan. İşin asıl ilginç yanı daha sonra görüldü. Hükümet Balıkesir'deki saldırıların sorumluları ile ilgili soruşturma açtırmak yerine olayların sorumlusunun İnönü olduğunu ilan etti. Olaydan sonra açıklama yapan Devlet Bakanı Manisalı Yunus Muammer Alakant, Manisa ve Balıkesir'in ilçelerinde bir geziye çıktı ve olayları çıkaranları kutladı. Alakant'ın gazetelere yansıyan sözleri şöyleydi. Manisa ve Balıkesir'de demokrat kardeşlerimizin yaptıkları tezahürler iftihar edilecek olaylardır. Sizleri bütün kalbimle tebrik ederim. Bundan böyle de bunlara hadlerini bildirmekten geri kalmayacağız. Bu verdiğimiz ders kâfi gelmezse bu kalın kafalılara hükümetimiz ve partimiz daha büyük dersler vermeye hazırdır. CHP Balıkesir olayını bir sözlü soru önergesiyle meclise getirdi. Önergeyi Sivas Milletvekili Reşat Şemsettin Sirer vermişti. Önerge başbakanın cevap vermesi istemiyle şu soruyu içeriyordu. Balıkesir'de DP milletvekillerinin de içinde bulunduğu bir kalabalık orada yasal bir açık hava toplantısı yapan CHP'lilere saldırılarda bulunmuştur. Saldırıya uğrayanların siyasi hürriyetleri ihlal edilmiştir. Bu olayda aynı gün aynı yerde iki karşıt partinin toplantı yapmasına izin veren Balıkesir valisinin sorumluluğu vardır. Bu durum valinin şahsi hatasının mı sonucudur yoksa bağlı bulunduğu mercilerin kararının sonucu mu? Sirer önergesinde bu sorudan sonra Devlet Bakanı Muammer Alakant'ın Alaşehir'deki konuşmasından gazetelerde çıkan cümleleri alıntılıyor ve başbakana şunları soruyordu. Bu yazılanlar doğru mudur? Doğru ise o zat kabinenizde yer almaya devam edecek midir? Sözlü soru önergesine cevap 28 Kasım 1952 günü geldi. Meclis gündeminde o sözlü soru vardı. Başbakan Adnan Menderes konuyu İçişleri Bakanı Ethem Menderes'e havale etmişti. Menderes o gün meclise de gelmemişti. Kendi adına Ethem Menderes konuşacaktı. Ethem Menderes hazırlanmıştı. Sıra önergeye gelince kürsüye çıktı. Sorulara cevabının özeti şuydu. 1. Balıkesir'de kimsenin siyasi hürriyeti ihlal edilmemiştir. Valinin kanunsuz bir hareketi yoktur. Takdirini kullanmıştır. Hakkında herhangi bir işleme gerek yoktur. 2. Devlet Bakanı Muammer Alakant hakkındaki soruya kendi cevap verecektir. Galeyandır, infialdir, asilliktir, vatanperverliktir. Ethem Menderes'in arkasından kürsüye çıkan Muammer Alakant, Sirer'in önergesinde yaptığı alıntı için özetle şöyle dedi. Ben şimdi Atlaşehir'de yaptığım o konuşmanın tam metnini okuyacağım. Bunu huzurunuzda okumaktan çok memnunum. Çünkü tam metni yayınlanmamıştı. Bu bir fırsat oldu. Ve aziz hemşehrilerim diye başlayan bir metin okudu ki bu Sirer'in gazetelerden yaptığı alıntılardan daha da ağır ifadeler içeriyordu. Şöyle başlıyordu. Aziz hemşerilerim, eğer geçen hafta bu vilayette ve bu vilayete yakın yerlerde bütün dünyaca hüviyeti diktatör olarak bilinen ve yazılan muhalefet liderinin İsmet İnönü'nün masum hemşehrilerimizi azgın bir ihtirasın peşinde tahrik etmek isteyen meşhum teşebbüsü yani uğursuz girişimi olmasaydı, kalplerinizi ve vicdanlarınızı günlerce asil ve vatanperver bir galeyan huzursuz etmemiş olsaydı, hükümetimizin icraatından bahsederdim. Ama Alakant işte o asil ve vatanperver galeyanın sonucu olarak konuşmasını hükümetin icraatını anlatmaya ayıramamıştı. Alaşehirlilere rejimin temelleriyle ilgili o meseleyi anlatmak zorunda kalmıştı. Söylediklerinin özeti Demokrat Parti iktidarının %50'den fazla oy alarak milleti temsil ettiği, İnönü'nün ise milleti temsil eden müesseseleri en ağır küfürlerle tahrik ettiğiydi. Balıkesir'deki galeyan dediği saldırılara değinirken onları mukaddes ve milli diye de nitelemiş ve şöyle demişti. Şimdi ümit ediyoruz ki Manisa ve Balıkesir'de ilk ve fiili tezahürleri görülen bu mukaddes milli galeyan Halk Partisi'nin İnönü hizbine milli iradeye hürmet etmek lüzum ve zaruretini öğretmiştir. Devlet Bakanı Muammer Alakant, CHP yöneticilerinin o öğretiden ders almaları temennisini tekrarladığı Alaşehir konuşmasının son cümlesini de okudu ve ona bir şey eklemeden kürsüden indi. Son cümlesi şöyleydi. Cenab-ı Hakk'ın inayeti, milletin ekseriyeti yani çoğunluğu üzerinedir. Bu bitiriş meclisin ekseriyetinden yükselip tutanaklara geçen bravo sesleri ve alkışlarla karşılandı. İnönü söz istiyor. Meclisin azınlığını oluşturan CHP grubu ise bu sözlere tepkiliydi. Manisa ve Balıkesir'de CHP'lilere yönelen saldırıları bir devlet bakanının meclis kürsüsünden de asil, vatanperver, mukaddes, milli gibi sözlerle övmesi ve muhalefete bir ders oluşturmasını istemesi konuyu daha da ciddileştirmişti. Önerge sahibi Reşat Şemsettin Sirer söz alıp bu durumu eleştirdi. Devlet Bakanı Alakant ona cevap verdi. Manisa ve Balıkesir hadiselerini galeyan diye, infial diye tanımlamaya ve İsmet Paşa'yı suçlamaya devam etti. İsmet Paşa bunlara cevap vermek için söz aldı. Konuya olaylarla ilgili görüşünü özetleyerek girdi. Biz kanunlara göre hakkımız olan bir vazifeyi yaparken kanunların teminatı yani güvencesi altında bulunduğumuzu zannederken tecavüze uğradık. Bu tecavüze karşı kanundan beklemeye hakkımız olan himayeyi görmedik. Şimdi buna karşı mesul, sorumlu bakan, başbakan adına diyor ki, halktan vuku bulan tecavüz haklıdır, yerindedir. Böyle bir hukuk telakkisi görülmemiştir. İnönü, hükümet İzmir'deki konuşmasını beğenmediyse, onu tartışmak istiyorsa bunun usulünün var olduğunu belirtti. O usulün muhalefet tarafından verilen gen soru önergeleri üzerinde görüşme açılmasını kabul etmek olduğunu söyledi. CHP'nin son verdiği gen soru önergesini hatırlattı. Hükümet bunu kabul etmedi. Meclis çoğunluğu da önergeyi reddetti dedi. İzmir'deki konuşması içinde şunları söyledi. İzmir'de söylediğim sözlerin hepsi doğrudur. Hepsi kanaatin mahsulüdür. Hepsini cümle cümle ispat ve teyit etmeye muktedirim. Muhalefet olarak memleketin bütün meseleleri hakkında görüşlerimizi, şahsi görüşlerimizi, siyasi partimizin görüşlerini vatandaşlara anlatmak hakkımızdır. 1. Vazifemizdir 2. Tecavüzle bizi men etmeye kalkışanlara karşı kanunu tatbike yani uygulamaya memur olanlar bizi himaye etmeye yani korumaya mecburdur 3. Eğer bu memlekette kanun varsa. Meclisin o günkü görüşmelerle ilgili tutanakları bu kanun varsa sözünden itibaren salonda gürültüler başladığını ve İnönü'ye sözlü müdahalelerin arttığını kaydeder. Kanun varsa sözüne yerlerinden bağırarak müdahale edenler buna sizin zamanınızda daha iyi var diye cevap vermişlerdir. İnönü de buna şu cevabı vermiştir. Eğer hareketleriniz ve siyasi partileriniz kanunun bize taahhüt ettiği bu himayeyi temin edecekse bu memlekette nizam vardır, kanun vardır, emniyet vardır. Vatandaş hakkını müdafaa edeceğiz. İnönü'nün konuşmasının son bölümünü de meclis sıralarından gelen müdahalelerle birlikte tutanaklardan alıntılayalım. İsmet İnönü devamlı. Şimdi arkadaşlar tasavvur edin, kanun çiğneniyor, kan dökülüyor, siyasi bir toplantı men ediliyor. Soldan gürültüler. Valiler, hükümet memurları, vatandaşları himaye ile mükellef olan insanlar vazifelerini ifa etmiyorlar. Sonra hükümet buraya geliyor, bu bir milli infialin eseridir diyor. Biz bütün bu hareketleri izah ediyoruz, hükümetten izahat istiyoruz. Şiddetli gürültüler, tahrik ediyorsun sesleri. Kanunun hakim kılınmasını istiyoruz, bunun için vatandaşları vazifeye davet ediyoruz. Başkan, İsmet İnönü, kendi mevzunuzda konuşun, saadet dışına çıkıyorsunuz. İsmet İnönü, Malatya, konuşmaya mecburum. Ya benden bahsetmezsiniz yahut bahsedersiniz, ben de kendimi müdafaa ederim. Aksi halde, yani buna müsaade etmediğiniz takdirde Büyük Millet Meclisi'nin salahiyetlerini takyit etmiş, yani yetkilerini daraltmış, zulüm ile hakkı tahdid etmiş, yani sınırlamış olursunuz. Soldan şiddetli gürültüler. Beni söyleteceksiniz, söyleyeceğim. Sağdan şiddetli alkışlar. Dinleyin arkadaşlar. İzmir nutkumun esası nedir? Zulme misal olarak, temel olarak neyi söylüyorum? Bir muhalefet partisini hususi bir kanunla bertaraf etmek teşebbüsü zulümdür. Soldan şiddetli gürültüler, sağdan alkışlar. Başkan, İnönü, mevzunun dışına çıkıyorsunuz. Üçüncü ihtardır, sözünüzü kesiyorum. Gürültüler. İsmet İnönü devamlı. Bir muhalefet partisini hususi bir kanunla bertaraf etmek teşebbüsüne, bu zulüm tehdidine karşı vatandaş hakkını müdafaa edeceğiz. Sağdan alkışlar, soldan gürültüler. Başkan, 5 dakika oturuma ara veriyorum. Kapanma saati 19.07. Niçin 5 dakika ara? Tutanağın sonundaki kapanış saatini de buraya aldım. Başkanın İnönü'nün sözünü kesip oturumu 5 dakika için kapatması ilginçti. Normal halde meclis başkanlarının 5 dakika ara kararıyla oturumu kapatmaları kendileri için bir ihtiyaç molası almak içindir. Ama buradaki amacın başka olduğu belliydi. Kulislerde de konuşuluyordu. O vakte kadar salonda bulunmayan Menderes, İnönü'nün konuşmasını öğrenince harekete geçmiş, herhalde bir kısmını da çalışma odasındaki hoparlörden dinlemiş ve ona bizzat cevap vermek istemişti. Bu meclisin başkanlık kürsüsüne pusulayla iletilmişti. DP'li başkan da toplantıya 5 dakika ara vermişti. Başbakanın hazırlanıp yetişmesi gecikince o 5 dakikalık ara fiilen uzatıldı ama o da yetmedi. Birleşimi yöneten başkan, başkan vekillerinden Muzaffer Kurbanoğlu saat 19.20'de oturumu açtı ama bakalım çoğunluk var mı diye yoklama yaptırdı. Aslında çoğunluğun var olduğu bir bakışta anlaşılacak gibiydi. O durumda yoklamaya gerek yoktu. Ama başbakanın gelişi için vakit kazanma gereği vardı. Milletvekillerinin tek tek adları okunup burada cevabı alınarak o da sağlandı. Başbakanın gelmek üzere olduğu anlaşılınca yoklama kesilip çoğunluk var sonucuna varıldı, görüşmeler başladı. İlk sözü gene Devlet Bakanı Yunus Muammer Alakant'a almıştı. İnönü'nün konuşmasına ilk cevabı o verdi. Alaşehir'de söylediklerini tekrarladı. Fakat herkesin beklediği cevap Başbakan Menderes'in vereceği asıl cevaptı. Alakant'tan sonra şiddetli alkışlar arasında kürsüye o çıktı. 24. ayrımın sonu. Sayfa 331.